Kutsal İsyan, sayfa 282, 18. ayrım. Bandırma vapuru ya da yeni argonotların seferi. İnsan onlar için dövüşmeye fırsat bulamazsa fikirler yaşamaz. Thomas Mann. Mustafa Kemal Galata rıhtımında Rauf Bey ve bir iki arkadaşıyla otomobilden indiğinde öbür arkadaşlarının tam kadro orada beklediklerini gördü. "Vapura niye binmediniz, ne bekliyorsunuz burada?" diye sordu. "Vapur uzakta paşam, motorla gideceğiz." Mustafa Kemal ise vapurun rıhtıma yanaşmış olduğunu sanıyordu. Arkadaşlarını gözden geçirdi. Hepsi de yolculuğa uygun biçimde giyinmişti. Fesli, kalpaklı, avcı biçimi ceket ve pantolonluydular. Rauf Bey sabahleyin erkenden Mustafa Kemal'e uğramış, ona kulağına çalınmış kötü bir haber getirmiş, aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Rauf Bey, "Paşam, çok güvenilir bir yerden mevsuk bir haber aldım. İngilizler sizin Anadolu'ya geçeceğinizi haber almışlar. Fakat şimdilik ses çıkarmayarak yola çıkmanızı bekliyorlarmış. Yolda bindiğiniz bandırma vapurunu batıracaklarmış. Yalan doğru bilmem. Ben de başkasının yalancısıyım. Fakat çok dikkatli olmalısınız paşam." Mustafa Kemal'in gözleri kısıldı, dişleri sıkıldı. Yanaklarının kasları oynamaya başladı. Yüzü ağardı, sonra kıpkırmızı kesildi ve yakın arkadaşına şöyle dedi. "Dün akşam da ismini bildirmeyen bir dost olduğunu bildiren birisi bana telefon ederek aynı şeyleri söylemişti. Burada esir gibi yaşamaktansa Karadeniz'de batmayı tercih ederim." "Yalnız kaptana tavsiye ediniz bir rota üzerinde ya da alışılmış bir rota üzerinde gitmesin." Şimdi de rıhtımda bir kenara çekilmiş, bu haber üzerinde konuşuyorlar. Mustafa Kemal bütün soğukkanlılığına karşı kaygılı görünüyordu. Rauf Bey'den başka rıhtımda birçok uğurlayıcı daha vardı. Hepsinin akraba, aile ve arkadaşı gelmişti. Hepsinin yüzünde gizli bir korkunun saklanmayan izleri göze çarpıyordu. Bunlar yolcuların nereye gittiğini biliyordu. Mustafa Kemal ile arkadaşları uğurlamaya gelenlerin ayrı ayrı ellerini sıkıyor ve hepsini yakın zamanda Anadolu'da beklediklerini söylüyorlardı. Bu sırada ince uzun boylu mavi parlak gözlü genç bir adam koşarak Mustafa Kemal'in yanına geldi. "Ne o Nevzat?" "Şu paketi getirdim paşam, evde unutmuşsunuz." Bu gerçekten Mustafa Kemal için çok değerli bir paketti. Nevzat Tandoğan Bey o sırada Arnavutköy komiseriydi ve Mustafa Kemal'in yakın adamları arasındaydı. Mustafa Kemal ile arkadaşlarının ellerini sıkanlar arasında birkaç da genç ve uyanık gazeteci vardı. Tasviri efkardan bir gözü özürlü ve Mustafa Kemal'in Sofya Ateşe Militerliğinden beri tanıdığı Arif Oruç, İstiklal Gazetesi'nden Selahattin Güngör, İdrak'ten Saadettin Yenigün'den Kemal Ragıp ve Kemal Salih Sabah Gazetesi'nden iri yarı esmer genç ve yakışıklı Nizamettin Nazif bunlar arasındaydı. Mustafa Kemal bir ara Rauf Bey'e bir ihtilalci kaygısı ile "Raufcuğum" dedi. "Şimdi neredeyse Mehmet Ali Dahiliye Nazırı belir. Sen hemen git." Rauf Bey ile sarılıp öpüştüler ve Rauf Bey ayrılıp gitti. Biraz sonra da Dahiliye Nazırı geldi. Uğurlayıcıların hem kaygılı hem umutlu bakışları altında motora binip Kız Kulesi açıklarında demirleyen küçük bandırma vapuruna yollanan bu idealist yolcular grubu, emirlerine verilen bu cılız, köhne ve zavallı vapura yaklaştıklarında düş kırıklığına uğradılar. Mustafa Kemal bir denizci değil ise de bu köhne geminin Marmara'nın dalgalarına bile dayanamayacağını ilk bakışta anladı. Hiç kimseye bir şey söylemedi. Arkadaşlarının cesaretini kırmaması gerekti. Vapura binerek eşyalarını kameralarına yerleştirmiş güverteye çıkmışlardı. Güzel, güneşli bir Mayıs ikindisiydi. Boğazın hiç kesilmeyen rüzgarı denizi yeğenik ak köprüleriyle Marmara'ya doğru sürüyordu. Mustafa Kemal vapurun bir an önce kalkması için can atıyordu. Akşam suları kararmadan boğazdan çıkmak gerekiyordu. Ne var ki bir süre daha bekleyeceklerdi. Bu sırada vapura itiraf subaylarını taşıyan bir motor yanaşmıştı. Subaylar çevikçe gemiye tırmanıyorlardı. Bu itilaf kontrol heyetiydi. Mustafa Kemal ilkin kim olduklarını anlamadığından içinden işte Rauf Bey'in dediği çıktı. Karadeniz'e kadar sabredemediler. Herhalde bizi tevkife geliyorlar düşüncesini geçirerek yüksek sesle bunların niçin geldiklerini ve ne istediklerini sordu. Heyetin silah ve cephane aramaya geldiğini anlayınca da iç rahatladı ve onlara "Vazifenizi yapın, neticesinden beni haberdar edin." dedi ve olayı merakla izleyen arkadaşlarına Dolmabahçe önünde demirlemiş savaş gemilerini göstererek şunları söyledi. "Bunlar işte böyle, yalnız demire, çeleğe ve silah kuvvetine dayanırlar. Maddeden başka bir şey bilmezler. İstiklal ve hürriyet uğruna mücadeleye azmetmiş bir milletin kudret ve kuvvetini idraktan acizdirler. Biz silah ve cephane değil, ideal ve iman götürüyoruz." Kontrol heyeti bütün gemiyi araştırdıktan sonra Mustafa Kemal'i selamlayarak vapurdan ayrıldı. Vapurdan kalktı. Müfettişlik Kurmay Başkanı Kazım Dirik, Yardımcı Kurmay Yarbay Arif Ayıcı, Harekat Şubesi Şefi Siyasal ve Milli Propaganda ile görevli Hüsrev Gerede, Topçu Kumandanı Binbaşı Kemal, General Kemal Doğan, Sığıye Başkanı Doktor İbrahim Tali ve Yardımcısı Yüzbaşı Doktor Refik Saydam, Erkan-ı Harbiye Mülhakım Yüzbaşı Mümtaz ve İsmail Hakkı, Üsteğmen Arif Hikmet Emir Subayı Üsteğmen Hayati Yüzbaşı Ali Şevket, Başyaver Cevat Abbas, Yaver Muzaffer Kılıç, Karargah Kumandanı Yüzbaşı Mustafa İaşe, Subayı Abdullah, Şifre Katipleri Faik ve Memduh Beyler, bir de Karargah Doktoru. Yalnız bu değerli insan grubundan başka vapurda iki kişi daha vardı ki kaderleri bunlarla at başı bir gidiyordu. Bunlardan birisi Sinop'a yeni mutasarrıf olarak atanmış genç yönetici Mazhar Tevfik, öteki de vapur kalktıktan sonra ambara inerek Yaver Mazhar'ın keşfettiği Albay Rafet Bele idi. Yaver ambara indiğinde yarı karanlık içinde bir sürü atın dönüp kendisine baktığını görmüş ve bu atların kimin ve neyin nesi olduğunu bilmediğinden meraka düşmüştü. Biraz ötede bacak bacak üstüne atmış ufak tefek sivil giyinmiş bir adamın fosur fosur sigara içtiğini görerek ona doğru ilerleyince şaşkınlığı daha çok artmıştı. Bu Albay Refet Bey'den başkası değildi. Burada ne işi vardı? Hikaye şu idi. Refet Bey, Mustafa Kemal'in eski tanıdığı arkadaşlardandı. Gerek Pera Palas'ta, gerekse Şişli'deki evde birçok kez idealistçe konuştukları vardı. Bu arada memleketin kurtarılması üzerinde varılmış prensip kararları da vardı. Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya geçerken Refet Bey'i öteki arkadaşları gibi karargahına alamamıştı. Böyle olduğu halde yine de beraberce Anadolu'ya geçmeye sözleşmişlerdi. Tıpkı Rauf Bey ile olduğu gibi o da hiçbir memuriyeti ve sıfatı olmaksızın bayağı bir yolcu gibi Mustafa Kemal'in grubuna katılarak Anadolu'ya geçecekti. Mustafa Kemal ayın 15'inde Kalamış'ta oturan Refet Bey'e haber göndermiş, ayın 16'sında Bandırma vapuru ile Samsun'a yollanacağını ve kafileye katılmasını istemişti. Bu haberi alan Albay Refet Bey çok heyecanlanmıştı ve sevinmiş, hemen Mustafa Kemal'in adamına şu haberi ona iletmesini söylemişti. Yarın 18 hayvanımla beraber vapura bineceğim. Gerçekten sözünde duran Refet Bey, ertesi günü 18 atı ile rıhtıma gelmiş ve herkesten önce hayvanları vapura taşıtarak kendisi de göze çarpmamak için gidip ambarda atlarının yanı başında oturarak tehlikeli saatlerin geçmesini beklemeye başlamıştı. İşte onun burada olabileceğini hiç aklına getiremeyen Yaver bu yüzden apışıp kalmıştı. İstanbul işgal edildiğinde Albay Refet Bey Filistin'de bulunuyordu. İzzet Paşa sadrazam olunca onu umum jandarma kumandanlığına atayarak İstanbul'a çağırmıştı. İstanbul'a gelen Rafet Bey doğruca sadrazamın katına çıkmıştı. Ahmet İzzet Paşa çok güç durumda olduğunu ve kendisine yardım etmesini istemişti. Evet, İstanbul işgal edilmişti ve Türkiye her gün biraz daha ateşten bir boyun durağa sokulmaya çalışılıyordu. Memleketi çok gezmiş ve görmüş olan bu genç asker, her yeni olaydan bir anlam çıkarıyor ve memlekette kimi kıpırtıların başlandığını seziyordu. Bunun içinde jandarma genel kumandanlığı gibi bulunmaz bir fırsatın eline geçmesinden yararlanma ve Mustafa Kemal'le baş başa vererek gerekli bölgelere silah ve cephane göndermeye başlamıştı. Bu işi açıktan açığa yapıyordu. İtilaf devletleri jandarmadan o kerte korkmuyorlardı. Jandarmanın tensikine kendileri de karıştıklarından bu kuvveti dejenere etmek yolundaydılar. Böylece jandarma örgütü kimi bölgelerde ulusal düşünceye aykırı kişilerin katılmasıyla düşman bir güç halini almak tehlikesini gösteriyordu. Refet Bey bu psikolojik durumdan yararlanıyor, istediği bölgeye istediğince silah gönderebiliyordu. Vapur kalktıktan sonra ambardan çıktı, Mustafa Kemal'in yanına gitti. Mustafa Kemal bu değer verdiği arkadaşının sözünde durarak geldiğini görünce çok sevinmişti. Hele ambarda atların yanında gizlendiğini öğrenince keyifli keyifli gülmekten kendini alamadı. Vapur Üsküdar önünde yatan ve örme direkleriyle bütün öbür düşman savaş gemilerinden ayrılan Kıl Kaş'ın yanından geçerken bütün idealist yolcular bu Yunan savaş gemisine hınçla ve kinle baktılar. Dolmabahçe'nin önünden geçerken uzun kurşuni namluları saraya çevrilmiş dev gibi İngiliz dreadnoughtlarını meydan okur gibi süzdüler. Hemen hepsi biraz önce Mustafa Kemal'in bunları göstererek söylediği güzel sözleri anmıştı. Evet, bu çelik külçelerine karşı kafa ve imanla dövüşülecekti. Yolcuların gözleri sapsarı ikindi güneşin aydınlattığı Boğaz tepelerindeki top top yeşilliklerde bütün güzelliğiyle açmış mor erguvan ağaçlarında dinleniyordu. Bütün boğaz tepeleri alabildiğine yeşillikle örtülmüştü. Masmavi gökyüzü sıcak tonlarıyla bu tepeleri çevreliyor, durgun bir doğa tablosu halinde gittikçe geriliyor, arkada kalıyordu. Bu eşsiz doğa dekoru içinden geçip Karadeniz'e doğru uzaklaşan yolcuların içleri gereğince durgun değildi. Hemen hepsinin düşünceleri arasında Rauf Bey'in getirdiği kötü haber engerekler gibi kıvranıp duruyordu. Beykoz önünde yatan kocaman İngiliz İron Duke zırhlısı üzerinde İngiliz denizcileri karınca gibi kaynaşıyor ve aralarında buldog köpekleri dolaşıyordu. Refet Bey, Mustafa Kemal'in kafasını adam akıllı kurcalayan vapurun Karadeniz'de hatırlaması düşüncesine büsbütün ortak olmuyordu. Onun düşüncesine göre yolculuğun en tehlikeli bölümü boğazdan çıkıncaya dek geçirilecek olanıydı. Karadeniz'e çıktıktan sonra iş daha kolaylaşacaktı. Gemi Anadolu kıyısına yakın olarak gitmeli ve bir kişi de dürbünle arkayı durmadan gözetlemeliydi. Uzak yakın bir savaş gemisi tehlikesi baş gösterince gemiyi hemen baştan kara edip karaya sığınmalıydı. Mustafa Kemal Refet Bey'in bu düşüncesini çok doğru bulmuştu. Rauf Bey de aşağı yukarı benzer düşünceyi salıklamıştı. Gemi Beykoz burnunu döndüğünde Karadeniz'in hatırı sayılır serinlikteki rüzgarı yüzlerine çarptı. Hiç kimse boğazdan çıkıncaya dek kamarasına girmeye istekli değildi. Küçük bandırma teknesi Karadeniz boğazına yaklaştıkça akşam olma sular kararmaya başlamıştı. Anadolu kavşağında İtilaf kontrol heyeti bir kez daha vapuru durdurup silah aradı. Bulamayınca da yol verdi. Bütün idealist yolcular bu ikinci araştırmada titremişti. Acaba burada tutuklanıp götürülecekler miydi? Böyle bir şey olmadı. Tekne ırmak gibi akan boğazın mor hatta mürekkep gibi kararan hışıltılı sularını göğüsleyerek Karadeniz'e çıktı. Saat akşamın 8.30'uydu. Vapur iyice sallanıyordu. Karadeniz'in serin rüzgarı şimdi soğumuş, fırtınaya dönmüş, dalgalar kabarma ve bandırmayı bir fındık kabuğu gibi oynatmaya başlamıştı. Artık Anadolu yakası bile biçimsiz bir koyu karanlık yığını gibi görünüyordu. Hava güvertede oturulmayacak kerte soğuduğu halde hiç kimse kamarasına girmek istemiyordu. Hemen hepsi kalın asker kaputlarına sarındılar ve boyun atkılarını boyunlarına atarak gece yarısına dek güvertede oturup dertleştiler. Gece yarısından sonra hem fırtına ve soğuk daha çok arttı, hem de yolcuların mideleri sallantıdan alt üst olmaya başladı. Birçoğu kusuyor, sonra kamarasındaki yatağına sığınıyor ve orada korkunç bir bulantı ile boğuşmaya hazırlanıyordu. En dayanıklı olanlar bile daha çok dayanamamış yataklarına serilmişlerdi. İçlerinde kusmayan denizin bütün bu korkunç zulmüne dayanan yalnız Mustafa Kemal kalmıştı. Gece yarısına doğru kaptanın yanına çıktı ve tatlı tatlı konuşarak ona gereken talimatı vermek istedi. Kaptan İsmail Hakkı Dursun, küçük teknelerde çalışa çalışa sertleşmiş, hırpalanmış, büyük umutları kalmamış 27 yıllık namuslu bir denizciydi. Yüzü somurtkandı. Mustafa Kemal onun babacanlığına sığınan tatlı ve yumuşak bir sesle, "Karadeniz'de bu kaçıncı seferinizdir kaptan?" diye sordu. "Marmara'dan dışarı ilk çıkışımdır paşam." "O halde bu denizin tehlikeli noktalarını bilir misiniz? İcabında nelere yanaşabilirsiniz?" "Paşam, şu Kerempe burnunu geçersek tehlikeyi kısmen atlatmış oluruz," dedi. "Fırtına pek şiddetli değil mi?" "Evet paşam." "Peki hangi rotayı takip ediyorsunuz?" Kaptan hala somurtkandı. Şimdi biraz da öfkeliydi. "Ne rotası paşam?" dedi. "Allah'a sığındık gidiyoruz işte." "Peki ama niçin böyle gidiyoruz?" Kaptan öfkesini belli ederek şöyle konuştu. "Hareket için 2 gün evvel emir verdiler. Gemiyi gözden geçirdim, birçok noksanları var. Ben bu gemiyle yola çıkmam dedimse de kimseye söz dinletmek mümkün olmadı. Elde pusula yok, parekata bozuk. Böyle bir geminin rotası olur mu?" Mustafa Kemal de bu kez daha çok ciddileşmiş ve sertleşmişti. "Demek devamlı tehlike içindeyiz." Harita üzerinde sigaradan daha çok sararmış parmağıyla göstererek kaptana şu talimatı verdi. "Bu normal rotayı takip etmeyeceksiniz. Kayalara çarpmamak şartıyla mümkün olduğu kadar sahili takip eden bir rota ile gideceksiniz ve icabında gemiyi bile tereddüt sahile vuracaksınız." "Gemiyi feda ettikten sonra istediğiniz noktaya çıkarız paşam." "Evet, icap ederse istediğimiz yere gideceğiz." Mustafa Kemal'in kafasını kurcalayan sorular bitmemişti. "Kaç mil gidiyoruz kaptan?" "Paşam 8-10 mil havaya bakar." "Ne havası?" "Yani deniz olur da dalgalanır üstünde bocalarken pervane havada boşu boşuna dönerse pek yol alamayız." Mustafa Kemal gümüş tabakasından kaptana bir sigara ikram etti. Bir de kendisi yaktı. Artık kaptanın yanından ayrılmak gerektiğini anlamıştı. Onun da her arkadaşı gibi başı dönüyor, midesi bulanıyordu. Kaptana uğurlu yolculuklar dileyerek kamerasına indiğinde aynaya baktı. Yüzü yorgunluktan yemyeşil kesilmişti. Kusmamak için giyneğiyle arka üstü yatağına uzandı. Dün akşamdan beri midesinin bomboş oluşuna şükretti ve uyumaya çalıştı. 17 Mayıs günü de fırtına dalgaları dağlar gibi yuvarlayarak esip durdu. O gün akşam saat 9.30'da İnebolu'ya vardılar. Vapur burada durmadı. Dalgalar korkunçtu. İnebolu'nun yürekli kayıkçıları bile vapura yanaşamadılar. Mustafa Kemal vapurda ilginç bir yolcu bulmuştu. Bu yukarıda da söylediğimiz gibi Sinop'a yeni atanmış olan Mazhar Tevfik Bey'di. Genç mutasarrıf hukuku bitirmişti. Üsküdar Polis Müdürlüğü yapmış, uyanıkça bir adamdı. Mustafa Kemal onunla uzun uzun konuşup görüştü ve Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin bu adamını büyüleyerek kendi düşüncelerine yatırdı. Daha da ileri giderek ona özel bir şifre verdi ve onunla ileride haberleşebilmek olanağını da sağlamaya çalıştı. 18 Mayıs 1919 sabahı küçük bandırma vapuru Sinop Limanı'na girdi. Şiddetli bir gün doğrusu esiyordu. Kocaman dalgalar eline geçirebildiği her şeyi karaya atmak, kayalara çarpıp parçalamak için iblisçe bir hevese kapılmışa benziyordu. Limana zorla sığınmış birkaç büyük yelkenli fındık kabuğu gibi dalgaların üzerinde oynuyor, demir tarayarak her an kıyıdaki kayalara bindirip parçalanmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyorlardı. Genç mutasarrıf yeni tanıştığı ve hepsiyle de gizli bir ideal ateşi sezdiği arkadaşlarının ve Mustafa Kemal'in ellerini büyük bir sıcaklıkla sıkarak güç bela karaya çıktı. Törensel olmayan Sinoplular iskeleye birikmiş, yeni mutasarrıflarını bekliyorlardı. Mazhar Tevfik vapurdaki değerli yolcuyu Sinoplulara anlatmış ve onu karaya çağırmalarını istemişti. Böyle değerli bir konuğu kaçırmak istemeyen Sinoplular mutasarrıfça yazılan bir çağrı ile dışarı çağrıldılar. Ne var ki Mustafa Kemal bütün öbür yol arkadaşları gibi denizin hışmına uğramış bayağı hastalanmıştı. Dışarı çıkamadığından bir kart vizitin arkasına yazdığı bir iki tümcecikle Sinoplulardan özür dilemek zorunda kaldı. Hastalıktan başka karaya çıkmasını önleyen önemli nedenler de vardı. Arkadan gelmek tehlikesi olan İngiliz torpidosu ya da torpidoları sonra karaya bir tertiple tutuklanmak korkusu bunda rol oynuyordu. Yalnız bu arada bir hevese daha kapılmıştı. Acaba Sinop'a çıkarak karadan Samsun'a kolayca gidebilir miydi? Böylece de İngilizlerin şerrine uğramak korkusundan büsbütün kurtulabilirlerdi. Yaptığı incelemede kara yolculuğu hem çok güç hem de çok uzun olacaktı. Vapur mutasarrıfı bıraktıktan sonra yine yola çıktı ve 19 Mayıs 1919 sabahı saat 6'da dirseğine ordu kumandanlığı bayrağı çekmiş olduğu halde Samsun limanına demirledi. Samsun yamaçlara tırmanmış ak badanalı evleriyle yemyeşil tepelerin eteğinde ve masmavi bir gök altında bir kartpostal gibi güzeldi. Bütün idealist yolcularda şimdi hem büyük bir sevinç hem de korku başlamıştı. Bir yandan kentin görünüşünü gözden geçirip kendilerini gelip alacak motoru beklerlerken, bir yandan da Fenerburnu'ndan ansızın çıkıverecek bir İngiliz torpidosu sürprizine yakalanacaklar diye ödleri kopuyordu. Onlar da mitolojinin argonotları gibi ülkelerine özgürlük getirecek tılsımı bulmak üzere kalkıp bu kente gelmişlerdi. Yason ve arkadaşları da memleketin kurtuluşu için aynı deniz yolunu geçerek kurtuluşun tılsımı olan altın yapağı'yı arayıp bulmaya gelmişlerdi. Samsun'daki tümenden binbaşı Mahmut Ekrem Bey vapura geldi ve yolcuları motora çağırdı. İlkin Mustafa Kemal kaptanla helalleşerek motora atladı. Sonra bütün arkadaşları bindi. Durgun ve duru Karadeniz sabah güneşinin serptiği altın yağmuru altında titreşiyordu. Masmavi bir gökyüzü ve yemyeşil Anadolu tepeleri ve bunların ardında mor duman yığınlarına benzeyen Anadolu dağları bu sabırsız yolcuları çağırıyor gibiydi. Bir kez ayakları sağlam karaya bassaydı, ondan sonra İngiltere'nin bütün dirtnotları onlara vız gelirdi. Motorcunun yardımıyla ilk karaya çıkan Mustafa Kemal oldu. Tuzlu sularla ıslanmış kırık iskele tahtalarının üzerinde durarak arkadaşlarının çıkışlarına baktı. Sonra gözlerini yine kente çevirdi. Onların gelişini iskelenin ucunda bekleyen birkaç törensel memurdan başka hiç kimse görmüşe benzemiyordu. Öyle ya, buradan ne paşalar gelmiş ne paşalar gitmiş. Enver Paşa'yı da Alman paşalarını da buradan geçerken çok görmüşlerdi. Mustafa Kemal bu tatsızlığa yüreği sızlayarak bakıyordu. Hiç kimseye kızmıyordu. Halk ona düşman olmasın, onu taşlamasın yeterdi. O bu halkı, bu kutu Anadolu halkını kutsal bir hamur gibi yoğurarak ona yeni bir ruh, bir ölmezlik katacak ve onu korkunç düşmanlar üzerine yürütecekti. Mustafa Kemal'in gözleri ışıl ışıl yanıyordu. Hepsi dışarı çıktıktan sonra, "Hadin arkadaşlar," dedi. "Artık karada bize ölüm yok." 20 yaşında bir delikanlı gibi yürümeye başladı. Bütün arkadaşlarının yüzlerinden de sevinç saçılıyordu. Kutlu Anadolu toprağına ayaklarını basmışlardı. Artık korkmuyorlardı. Bundan sonra korkacak olan düşmanlardı. Mustafa Kemal'in özgürlük düşü artık gerçeğin kırmızı granit kayalıklarına ilk adımını atmıştı. Burada kazanacağı zaferlerle onun özgürlük düşleri etten kemikten, kandan ve candan yeni bir ulus gerçeğine ulaşacaktı. 18. ayrımın sonu, sayfa 293.